Yusuf ile Züleyha 9. ayrım sayfa 188. Taşkın'ın 7 yıl esirgeyen Nil. Yorumlanan rüya aynı ile çıktı. İlk 7 yıllık bereketin arkasından gelen ikinci 7 yıl içinde hiç yağmur yağmadı. Nil hiç taşmadı. Yatağında uyuyan bir yorgun dere, ağlamaklı bir sakin ırmaktı. O denli geriledi, yatağının içine çekildi ki Mısır çöle döndü sanki. Irmak kıyılarında çöl çiçekleri açmadı. Cemreler tutuldu, fırtınalar sayılıydı. Takvim eskilerinde böyleydi. Nil'in şelalelerinden su akmadı. Nil'in terasları su altında kalmadı. Köpük, gürültü, hareket ve haber tam 7 yılında hiç yoktu. Demek tam 7 yıl Mısır'da hayat yoktu. Mutsuz oldukları için topuklarına kına yakmayı unutan kadınlar ve başlarına örtüyü sararken özen göstermeyen erkekler, yani Mısır'daki bütün kadınlar ve bütün erkekler Nil'in ufuklarına baktılar ve dediler: her zaman olup da şimdi olmayan bir şey, her zaman gelip de şimdi gelmeyen şey. Nil bizden niye vazgeçti? Hani sen bizi hiç hayal kırıklığına uğratmazdın? Muntazamdın. Seninle başlardı mevsimlerimiz. Seninle biterdi yılımız. Şimdi zamansızız. Yaşamdın, ölüm oldun. Bak halimize. Bu bir cezaysa ey Nil, suçumuz ne bilelim. Nasılsa eğer bu yaptığının adı, Nas kendini esirgemenin sevecen cömertliği değil. Oysa senin yaptığın esirgemekten ibaret kaldı. Gözyaşı istiyorsan yetmedi mi çektiğimiz? Tohum ekicilerimiz hiç mi tohum dökemeyecek toprağın yumuşak ve doğurgan karnına? Rüzgar senin en yakın arkadaşın, savuracak tane bulamayacak mı artık bağrında? Bağ bozumu, mor üzümlerin buğusu ve portakal bahçelerinin kokusu bir uzak anı mı olacak bundan böyle? Oraklarımız, kalburlarımız asıldıkları yerde kaldı. Hani Nil Mısır'a hayattı? Bomboş duruyor cömert yatağından tarlalarımızı açtığımız kanallar. Meyve bahçelerimiz ve bağlarımız birer yangın yeri sanki. Böyle mi olacak ey Nil, söyle. Çölün bütün hayvanları, geyikler, ceylanlar, parslar, aslanlar, yırtıcı kuşlar, kurtlar ve karacalar susuz şimdi. Duysana artık Nil, susuz neredeyse senin içinde balıklar. Sularında kırmızı balıklar yüzen göllerimiz yok oldu. Yok oldu çevresinde kuşlar ve kelebeklerin uçtuğu basamaklı ve havuzlu bahçelerimiz. Kapılarımızın üzerinde açan çiçekler uzak bir anı. Şimdi ne çok acı, ne çok acı. Ne olur ey Nil, annemiz, sevgilimiz. Uzun ve hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bu kuraklığın üzerinden önce tek damla, sonra iki damla, sonra damla damla bir sağanak bardaktan boşanırcasına geçir yağmurlarını. Dağların üzerinden dalga dalga ve köpüre köpüre gönder suyun hayatını. Bak Nil, biz ki kendimizi seninle izah ettik. Akılsız erdiremeden mucizenle boy verdik. Adımızı andın bildik. Ver bize armağanını, esirgeme taşkınını. Süheyl yıldızının ufukta göründüğü ilk gecenin sabahında duyalım gelişinin şarkısını. Kapla toprağının üzerine, birbirinin üzerinden aşarak gelen dalgalarını göster. Titret kalbimizi yeniden en tatlı ürpertiyle. Nil, ey sevgilim, sevgilimiz. Artık dizlerimizdeki derman kesilmek üzere. Biz, Mısır, koskoca bir ülke. Fazla vakit kalmadı. Tükeniyor nefesimiz. Artık geçsin. Gördüğümüz kötü bir rüya olsun. Yaşadığımız bir rüyanın yorumu değil. Bir yorumun rüyası olsun. Birkaç damla kan düşür de sularına. Hayra yorulmayacak bu rüya bozulsun. Bil ki acımaz olursan ve esirgersen taşkınını, adın artık bereketle ve hayatla birlikte anılmaz olacak. Senden de geriye zalim bir isim kalacak. Nil, annemiz, sevgilimiz. Böyle yalvardılar da yoksul düşen Mısırlılar. Bir takdime, bir adak bulamadıkları için yerine ortaklaşa söyledikleri bir kasideyi usulca Nil'in sularına bıraktılar. Nil'in sularına bırakılan kaside, yoksul düşen Mısırlıların dilinden. Nehir ey, çatlamış topuklarını kumlarla ovan özlenli kadınların ve başlarına toprak atan susamış erkeklerin aydınlık ırmağı. Boşluğa fırlatılan bir ok kadar umut ve bir hastanın yorganındaki kan damlası kadar acı içmiş nehir. Yılda bir değil, iki değil, tam üç kez bereketiyle ve bütün güzellikler kadar ürkütücü güzelliğiyle önümüze serilen, kükreyen, kabaran, haykıran, coşan ve taşan, yatağından boşanan ve kendi öz kıyılarını kendi suyuyla basan. Ama boğarken sağaltan, köpük saltanatın, aç ve susuz çölü, kumu, toprağı suya kandıran önce ve insanları değil, aynı zamanda tanrıları doyuran tanrıların ırmağı. Ve sonra diplerden gelen musikinin eşliğinde denizinden ayrı düşmüş yıldızlar ve koyu yeşil yosunlar bırakarak geriye ağır ağır çekilen memnun ve doygun ve dingin yatağına dönen ırmak. Ey nehir, Mısır'ın ta yüreğinden kopa gelen Nil. İlahi bir nefes gibi dökülsün diye yerlere bir eşre yıldızlı gökyüzünde akan mavi şiir. Sihirli göllerin ve gökten boşanan yağmurların okşadığı kaynağı meçhul nehir. Dünyanın yaşlı yüzüne denizlerin ve ırmakların yaratıldığı günden bugüne, aşağıdan yukarıya, çölden vahaya, kuraktan deltaya akan yegane nehir. Bir yakasında canlılar yaşarken diğer yakasında ölülerin yaşadığı birleştirici kalp. Ve kalplerin leylası, ölümün kilidi, yaşamın anahtarı. Süleyha'nın servetini geri istemesi. Mısır'ın üzerinden 7 yıl boyunca felaket geçerken Süleyha'nın kalbi her ölenle öle durdu. Mısır'ın tüm yoksullarının gözleriyle ağladı Züleyha. Yerine gülümseyebileceği kadar mutlu kimse yoktu zaten. Sadakadan mahrum kalan Mısır'da ne Züleyha gülümseyebildi 7 yıl boyunca ne dilenciler. Şimdi Züleyha hem birdi hem çoktu. Ağır ve ürpertici bir kokunun bahçelerde gezindiği bir akşam üzeriydi. Züleyha Rabbinden servetini geri istedi. Sesinde kendisinden başkası uğruna bir kez olsun gözyaşı akıtmamış olanların anlamayacağı bir iç sevinci, Rabbi dedi, senin merhametli kalbinde kendime yer bulmaya geldim. Ama kendim için değil, kendinden özge için yer bulmaya geldim. Kabul et beni. Kabul et şimdi senden isteyeceğimi. Sen ki bana Yusuf'umu, bana onu aşmayı başardığım yerde suretimi ve gençliğimi ve güzelliğimi geri verdin. Bir kadın için en önemli şey olan ve aşkım uğruna yitirdiğim şeyi, iffetimi, şerefimi, lekelenmemesi gereken ismimi, Yusuf'u bulduktan sonra ve Yusuf'la geri verdin. Bu duanın mucizesi. Bir gün bu hikayeyi yazacak olanlar bu mucizenin, bu mucizeye inandığım için gerçekleştiğini yazmayı unutmasınlar. Çünkü duanın gerçekleşmesi demek olan mucize, dua edebilmenin ta kendisi. Dua ki her duayı melekler taşır huzura. Şimdi Rabbim aç göklerinin kapılarını, duamı al huzuruna ve bana servetimi geri ver. Lakin şimdi senden servetimi geri isterken eski servetim değil geri istediğim. Eskiden ne için kullanıyor idiysem servetimi, şimdi bana o için kullanılmayacak bir servet ver. Eskiden nerelerden toplanıyor idiyse servetim, şimdi bana oralara dağıtılacak bir servet ver. Bana servetimi ver ki o zaman yoksulluklarından servet yaptıklarıma şimdi servetimi dağıtayım. Bana servetimi ver ki o zaman kendileriyle arama servetim girenlere servetimle yaklaşayım. Rabbi, ben ki şu yoksulluk, hastalık ve can pazarında henüz yaşamamış çocukların, ömrü devletle geçmiş ihtiyarların acı çektiğini gördüm. Kendisine ümit bağlanan babaların ümitlerini nasıl yitirdiğini gördüm. Kollarında ölürken bebekleri, annelerin nasıl birden fazla öldüğünü gördüm. Bir tek insanın acı çektiği yerde ya Rabbi, bütün insanlara yetecek kadar acı var. Benim çektiğim acının da üstünde acı var. Hepsini gördüm. Bana servetimi işte bunun için geri ver. Züleyha diz çöktü bahçenin ortasında kurumuş yaprakların arasına. İncecik bir hilalin aydınlığı tam önüne döküldü. Yere kapandı Züleyha. Kendisinden çok yüksek bir hakikatin önünde bir taş kadar güçsüz ve hareketsiz. Ürperdi. İçinden geçen yangın duruldu. Kalbi huzur buldu. Rabbim dedi ve sustu. O kadar iç yanarak dua etti ki Züleyha'nın duası huzurda kabul gördü. Serveti kendisine geri verildi. İlk servetini kendi kalbinin acısına ses veren, yani Yusuf'tan haber getiren herkese dağıtarak tüketmişti. Bu defa servetini kalbinden ve gözlerinden acı geçenlere, yani elinin yetebildiği herkese dağıtarak bitirdi. Yakup'un oğullarını Yusuf'tan tahıl almaya göndermesi. Topraklarımız gibi ruhlarımızı da suyun karanlıkları aydınlatan ışığıyla kapla ve artık son ver bu kıtlığa. Tam 7 yıl Mısır'ın yoksul düşmüş halkı irili ufaklı bir yığın tanrıya kendi lisanınca böyle dua etti. Ama Nil'in tanrıları duymadı. Dua ziyan olmaz, dua kaybolmaz. Nil'in tanrıları duyamaz da Yusuf'un Rabbinden rahmet Yusuf suretinde iner yeryüzüne. Öylesine bir rahmet ki hem Mısır'a yeter hem de Mısır'dan öte Mısır'ın komşusu olan ülkelere. Aziz'in Mısır'ı bu kıtlıkta acının varlığına rağmen yok olmaktan kurtardığı duyulunca komşu ülkelerden inananlar, insanlar, tüm insanlar Mısır'a gelip ödünç ya da hibe, tahıl istemeye başladılar. Kimi koskoca bir krallık ya da muhteşem bir ülke adına, kimi küçük bir kabile namına, kimi sülalesi, ailesi için, kimi bir başına canı için. Can yakıcı kıtlığın elinden aman demiş insanlar kapısına düştükçe, önce benim halkım dedi Yusuf, önce kendi halkım. Kendilerinden mesul olduğum, bugünlerine talip ve geleceklerinden sorumlu olduğum. Artanı sizin işte, size de yeter, bize de. Yeter ki tutumlu olmayı bilelim. Yoksulluk günlerinde varlık günlerinden daha hesaplı harcamayı öğrenelim. Kara haber kadar tez yayılır kara haberin içinde güzel haber. Bu sefalet demlerinde sade Mısır'a değil, kapısında el açan tüm insanlara bir bereket yağmuru gibi dökülen. Yusuf'un haberi de öyle yayıldı dilden dile. Ve Mısır'da güzeller güzeli bir Aziz'in muhtaç olanlara yardımdan el çekmediği haberi çöle aştı. Kenan iline kadar ulaştı. Yakup ki bu hikayeyi iptidasından ve sonundan hasretiyle kuşatmıştı. Aradan geçen bunca zaman içinde kalbinin üzerinde Yusuf'un hüznü ağlamaktan gözlerine perde inmişti. Ama sağ olduğu müddetçe hala bütün ailesinin yükünü taşıyan bir babaydı. Mısır'ın üzerinde bir bereket güneşinin yoksullara hayat dağıttığını duyunca dedi ki oğullarına, "Güneş bir ucundan doğar, bir ucundan batar dünyanın. Işığı bir yerde saklamak mümkün müdür? Güneş olup da ışığını adaletsiz dağıtmak uygun düşer, hüküm müdür? Varın gidin, katına yüzler sür. Ona, çölün bu tarafında insanların, başlarında o olmasaydı, Mısırlıların da yaşayacağı felaket yaşadığını anlatın. Deyin ki ona, bu felaket bir gün geçer elbet. Yağmur yağar, Nil taşar, toprak ürün verir yeniden. Bitmeyecek olan, dünyanın son gününe değin yaşayacak olan iyi bir hatıradır. Dahası, o hatıra ile insanın öbür dünyası aydınlanır. Kim ki dar zamanda el uzatmış demek olur kendi yarığına. Çünkü düşenin dostu her şeyin üzerindeki Rabbimdir ve Rabbim düşene dost olana da mutlaka dost olunmasını isteyendir. Ona bunları söyleyin. O ne demek istediğimi anlayacaktır mutlaka. Kalbinde Mısır'ın Aziz'inin bahsi geçti ilk andan beri isimlendiremediği bir aşinalığın sızısı. Yakup oğullarını dualarla Mısır yoluna koydu. Haydi dedi. Burada ölümü kıyısında ürperen insanlara bol tahılla dönesiniz, dua ve ümit ederim. Oğulları tıpkı Yusuf olarak kırlara çıktıkları, lakin Yusufsuz döndükleri günün sabahında olduğu gibi dönemeçte birer birer kaybolurlarken Yakup bir cümle ekledi. Bana iyi haberlerle gelin. Arkalarından böyle seslendi. Bana iyi haberlerle gelin. Oğulları Yakup'un bu cümleyi neden sözün sonuna eklediğini ancak en yakın zamanda kavramışlardı. Açlık ve ölümle insanlar arasına girecek bol erzak. İyi haber başka ne olabilirdi ki? Oysa Yakup'un beklediği iyi haberde bundan fazlası vardı. Mısır'ın üzerine yağan bu ışığın sadece Mısır'a değil, çölün bu yakasında yaşayan insanlara da gönderilmiş bir güneşin ışığı olduğunu anlamasına yetecek bir ipucu, apacık bir işaret. İyi haber. Yakup kendisi de anladı ki beklediği tahıldan daha fazla bir şeydir. O, herkese yol gösterecek, karanlığı delen yıldızın haberini beklemektedir. Kanlı gömleği eline verildiği günden beri Yusuf'un kokusunu alıp duran bir nebi kalbin sezgisinde vuslat yakındı. Öykü, Yusuf'un Yakup'a mektup yazması ama her defasında harflerin silinmesi. Yusuf, Mısır'a aziz olduktan, yani kuyudan, Züleyha'nın odasından ve zindandan kurtulduktan sonra ve Züleyha'yı bulduktan sonra Yakup'a bir mektup yazmaya karar vermişti. Diyecekti ki, ''Ey canım baba, Burada ışıktan basamaklar kurmuşlar. Gökyüzüne çıkılıyor. Ama acı olmadan olmuyor. Yakup nasıl sana demek istediğini anlardı. Değil mi ki Yusuf'un anlam dolu sözcükleri, Yakup'unsa sezmeyi bilen bir kalbi vardı. Kalemi aldı eline Yusuf. Kalın papürüs tomarını yaydı dizlerine. Parmaklarının ve sağ bileğinin kokusu düştü önce kağıdın üzerine, sonra harfler, sözcükler ve cümleler. Yusuf mektubunu tamamladı, en altı adını yazdı. Fakat aniden o mavi ışık, kuyuda, zindanda ve Züleyha'nın odasında Yusuf'u yalnız bırakmayan ışık, bir rüzgar halinde kağıdın üzerinden geçti. Yusuf'un bütün yazdıkları silindi. Kağıt bomboş kaldı. Bir kez daha en baştan yazmaya başladı Yusuf. "Ey canımın içi baba," dedi. "Acı müdahil. Acının olduğu yerde gaflet yok. Lakin her acıyla olmuyor. İyilik kötülükle iç içe, üstelik sınav içinde sınav. Ama bir kez daha adını kağıdın sonuna yazdıktan hemen sonra o mavi ışığın rüzgarı Yusuf'un bütün yazdıklarını siliverdi. O günden sonra Yusuf, Yakup'a ne zaman bir mektup yazsa, bitirse ve adını en alta koysa, mavi ışık bir rüzgar halinde kağıdın üzerinden geçti. Ve Yusuf'un bütün harflerini, sözcüklerini, cümlelerini siliverdi. Bir kez daha Yusuf kalemi ve kağıdı eline alıp da yazmaya başlayınca, ki o gün o vakit Yakup'un oğullarını Mısır azizinden tahıl istemek üzere yola koyulduğu gün, o vakit o saatti, Yusuf'un kuyuda, zindanda ve Züleyha'nın odasına duyduğu ses tam kalbinin içine indi. Ses dedi ki, "Boş yere çaba sarf etme Yusuf, bırak kalemi elinden. Senin bu mektupta yazacakların, bu dünyada yazılmış ve yazılacak olan bütün sözlerin, işlenmiş ve işlenecek bütün eylemlerin kayıtlı bulunduğu o en yüce kattaki kitapta kayıtlı değil. Bil ki o yüce kattaki kitapta kayıtlı değiller ise eğer, bu dünyada bir tek sözcük bile yazmanın imkanı yoktur. Ve bilmenin zamanı geldi. Senin Yakup'a kavuşman, yazdığın yazının açacağı yoldan değil, rüzgarın götüreceği kokundan olacaktır. Yusuf anladı ki yitirmek gibi bulmanın da zamanı vardır ve zaman pek yakındır. Özet, Mısır ile Kenan arasında. Bir hikaye gibi bu hikayenin de sonu yaklaşırken Yusuf'un kardeşleri Kenan ile Mısır arasına tam 3 kez gidip geldiler. Yusuf ile Yakup'un kavuşmasına hala zaman vardı. Ama yükselen sitem kasrının çökmesi yakındı. İlkinde ağabeyleri, ki küçük kardeşleri Bünyamin Yakup'un yanında kalmıştı, Yusuf'un katına çıktılar. Çölün karşı tarafında ölümün ürpertici kıyılarına dolaşan yakınları için zahire almaya gelmişlerdi. Verecek fazla bir şeyleri yoktu. Ama zaten Aziz iyi bir adam olarak tanınmamış mıydı? Yusuf onları daha ilk bakışta tanıdı, onlar Yusuf'u tanımadı. Yusuf bir dahaki gelişlerinde Bünyamin'i de beraberlerinde getirmelerini söyledi. Çünkü varlığını gözüyle görmediği kişinin payını veremezdi. Aslında bahanesiydi. Zahire bedelleri yüklerin içinde iade edilmişti. Yusuf'un gayesi Bünyamin'i görmekti. İkincisinde Yakup Bünyamin'i verirken ağabeylerine Yusuf'un öyküsünün tekrarlanacağından korktu. İkinci kez küçük oğlunun kendisinden çalınacağından kuşku duydu ve korktuğu gibi de oldu. 11 kardeş Yakup'un uyarısı üzerine farklı kalıplardan geçerek Mısır'a girdiler. Yusuf'un kanlı gömleğini bir zamanlar Yakup'a götürmüş olan Yehuda, Mısır'a batı kapısından girerken rüzgar burnunu Yusuf'un gömleğinin kokusunu taşıdı. Yehuda çok derin ve gecikmiş bir sızı duydu kalbinde. İçine bir yere ateş değdi. Şeytanın Yusuf'la kardeşlerinin arasından çekileceği zaman da yakındı. Yusuf, peygamberi bir hile ile Bünyamin'i yanında alakoydu ve kimliğini ona aşikar etti. Diğerleri için hala Mısır'ın aziziydi. Yakup, bir kez daha büyük oğullarının en küçük oğlunu itirerek hüzünler evine döndüğünü gördü. Yine ağladı. O kadar ki nasibine düşen yine güzel bir sabırdı. Üçüncüsünde ağabeyleri hem Bünyamin'i hem de Yusuf'u aramak için Kenan ile Mısır arasında yolu bir kez daha geçtiler. Katına çıktıklarında Yusuf onlara, Yusuf'a ve kardeşine neler yaptıklarını sordu. "Yoksa," dediler hep bir ağızdan, "sen Yusuf musun?" Cevap verdi Yusuf, Ben Yusuf'um. Yusuf, ağabeylerinin kalbinde uyanan acının sesini duydu. Şeytan artık aralarında yoktu. Kalbinde kardeş sevgisinin ışığı bütün acıların hatırasına üstündü. O bir nebiydi, affediciydi. Öyle ki onları affettiğini onları bile hissettirmeden affetti. Yusuf, Yakup'a sordu. Gömleğini verdi kardeşlerine. Yakup'un gözlerini sürmelerini söyledi. Yehuda, bana verin dedi. Kanlı gömleği Yusuf'u kurt parçaladı, geriye de kanlı bir gömlek bıraktı diye babama ben verdimdi. Denir ki Yehuda, Mısır'dan Kenan'a dönen yolu açık baş, çıplak ayak, gece gündüz demeden koşmuştu. Mısır'ın doğu kapısından çıktıkları anda rüzgar hemen o anda Yusuf'un gömleğinin kokusunu Yakup'a taşıdı. Yusuf'un kokusu bu diye doğruldu yerinden Yakup. Ardından da kendisi gelecek. Sabır, dua ve Yusuf'un gömleğinin kokusu. Mavi gözlerinin engin denize acı çökmüş koca bir dağdı. Yusuf'un kokusu değer değmez burnuna, Yakup'un gözleri açıldı. Yakup yine o eski dağdı. Topladı oğullarını, karısını. Yola koyuldular. Çöle, ey çöl dedi Yakup üzerinden geçerken. Ceylan sensin. Hiç bilmediğin şekilde öğren. Çölün yaşayacak daha çok hikayesi vardı. Yakup'a ve ailesini Mısır'ın kapısında ailenin itik parçası olan Yusuf karşıladı. Bütün oldular. Fidanın kökünü bulan bir su akışı. Mavi bir çiçek olan peygamber çiçeğinin kokusu. Kalbi Mısır olan, kalbi Kenan olana sarıldı. Gökte yıldız, yerde dağlar yürüdü. Okyanuslar üzere sefer kılan inciyi buldu. Yusuf azizlik sarayına götürdü onları, ailesini. Ki artık kıtlık sona ermiş, Mısır'ın bütün kapıları gibi aziz sarayının kapısından üzerinden Yemen, Yasemen, Lotus, Papirus çiçekleri, Hint sümbülleri, Mısır'ın bütün suları gibi aziz sarayının havuzlarında ve derelerinde akan nülüferler ve su çiçekleri akmıştı. Yusuf, Yakup'u tuttu çile görmüş ellerinin güzelliğinden. Arkasında altın kabartmaları ve göz alıcı bezemeleri olmayan, görünüşte sıradan, çok sıradan ama üzerine oturan Yusuf'la şeref bulan koltuğuna götürdü. Babasını oturttu kendi yerine kendi elleriyle. Sonra hepsi 11 kardeşi, annesi ve babası, 11 yıldız, ay ve güneş hükmünce durarak Yusuf'un önünde, Yusuf'un da arkasındaki Yusuf'u görerek meleklerin Adem'e secdesi hükmünce, surete Yusuf'a değil ama Yusuf'un manasına eğildiler, selam verdiler. Rüya gerçek oldu. Yusuf'un Yusufluğu zahir. Tam o sırada kapı açıldı usulca. Züleyha, maviler giymişti. Saçlarının üzerine mavi tülden bir su çiçeği vardı. Yusuf'un gerçekleşen rüyasına katıldı. Bu öykü içinde son kez göründüğü yer burasıydı. 9. ayrım sonu, sayfa 203.